Ayrım 29, Duvar, Ahmet Şık. Sayfa 234. Borajet'in tuhaf hikayesi. Korkmaz bir söyleşisinde yaptığı işi batmış, tam anlamıyla sıfırı tüketmiş şirketleri alıyorum diye tarif ediyordu. Yani batık ya da finansal olarak zorda kalmış şirketleri devralıyor, içlerini temizliyor ve satıyordu. Kağıt üzerinde her şey yasal ve kuralına uygundu. Ancak Peker'in ifşalarında, sonra daha yaygın olarak kullanılan çökme tabiri, Korkmaz'ın Borajet'e sahip olma öyküsünü özetleyen en iyi sözcük. İddianın sahibi ise Borajet'in satışıyla ilgili Korkmaz'la yıllardır davalık olan şirketin eski sahibi Yalçın Ayaslı. ODTÜ'de elektrik mühendisliği eğitimi alan ve ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde doktora yapan Ayaslı, füze ve mikrodalga teknolojilerinde 15 ayrı patent almış ve bu patentlere dayanarak kurduğu şirketi Hitit Microwave'i 2014 yılında $2,5 milyar satmıştı. Forbes dergisi 2010 yılında Ayaslı'yı 400-450 milyon dolarlık servetiyle en zengin 100 Türk arasında göstermişti. Ayaslı Amerika'da elde ettiği servetin bir kısmıyla Türkiye'de çeşitli yatırımlar yaptı. İstanbul Nişantaşı'nda çok katlı bir hediyelik eşya mağazası, Nuri Osmaniye'de gurme yemekleri yapan bir lokanta açtı ve 2010 yılında küçük uçaklarla çok fazla uçuş yapılmayan havalimanlarına sefer yapan ilk bölgesel havayolu firması Borajet'i kurdu. Ayaslı'nın Borajet'i kurduğu dönem Gülen cemaatinin AKP ile iktidar ortağı olduğu hükümette ve bürokraside etkisini hissettirdiği yıllardı. Bu nedenle olsa gerek şirketin çok küçük hisselere sahip iki ortağı daha vardı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'cü oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan, ancak yurt dışına kaçtıkları tespit edilen Faruk Bayındır ve Halil İbrahim Koca. Şirketin bürokratik işlerini yoluna koyduktan sonra Ayaslı, hükümete ve bürokrasiye yakın olabilmek için alınan bu iki ortağıyla da yollarını ayıracaktı. ABD'deki Türk derneklerinin öncülerinden bir iş insanı olan Ayaslı, geçmişte kendi parasıyla gönüllü olarak Türkiye adına lobi faaliyetlerinde bulunmasıyla sıklıkla Türkiye medyasına haber olmuştu. Ancak 15 Temmuz darbe girişiminden birkaç ay sonra Ayaslı ile ilgili haberlerin konusu değişmişti. İktidarın baş tetikçisi Sabah grubu yayınlarında üst üste çıkan haber ve köşe yazılarında FETÖ'nün altın çocuğu diye bahsedilen Yalçın Ayaslı'nın örgüt üyesi olduğu öne sürülüyordu. Bir el düğmeye basmış ve organize bir karalama kampanyası başlatılmıştı. Aynı mahfillerden ortaya atılan en çarpıcı karalama, darbe gerçekleşseydi Gülen Borajet uçağıyla ABD'den Türkiye'ye gelecekti iddiasıydı. Bu ve benzeri haber ve iddialarla Borajet'in piyasa değeri hızla düştü. İkinci darbe ise THY'nin şirketle yaptığı birçok anlaşmayı tek taraflı feshetmesi olacaktı. Ağır bir finansal krize giren şirketten bankalar da ticari desteklerini çekti. Hatta bir banka aynı gün içerisinde Ayaslı'dan tüm borçlarını ödemesini istedi. Ayaslı'nın ödeme için bir hafta süreyi de erteleme talebi de reddedildi. Bu darboğaz sırasında Sezgin Baran Korkmaz, finansal krize giren Borajet'i satın almak için birdenbire ortaya çıktı. 2016 Aralık ayında da şirketin SBK Holding'e satıldığı duyuruldu. Ayaslı'nın iddiasına göre ortada bir satın alma yoktu. Şirketi bedelsiz devrettiğini söylüyordu. Tuhaf olan Ayaslı'nın söyledikleri değil, sözlerinin birkaç ay önce kendisine yönelik karalama kampanyası yürüten Sabah ATV grubunun gazetesi Sabah'ta kendisiyle yapılan bir söyleşi üzerinden yayınlanmasıydı. 2016'da yapılan asılsız karalama yazıları ile durum değişti. Borajet'i benim sahipliğimde devam ettirmek imkansız hale geldi. Ben de bilabedel devretmek durumunda kaldım. Medyada beni ve Borajet'i FETÖ ile ilişkilendirmek, maksatlı olarak ve büyük bir gayretle yapılan adımı ve şirketimi karalama projesinin bir parçasıdır. Projenin 2016'da yapılan ilk ayağında Borajet'in piyasa değeri düşürülmüş, şirket bilabedel ele geçirilmiş. Ayas'ı şirkete devrettikten sonra SBK Holding'in finansörü olan Jacob Ortel Kingston ve Levon Termencia'nın ABD'de kara para soruşturmasına konu olan isimler olduğunu öğrenince satıştan caymak istedi. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturması yürüttüğü Ayaslı hakkında yakalama kararı çıkarıp mal varlığı içinde tedbir kararı konulduğunu duyurdu. Soruşturmayı başlatan başvurunun altındaki imza ise Sezgin Baran Korkmaz'a aitti. Türkiye hukukun askıya alındığı bir ülkeye döndüğü için yasal güvencesi olmayan Ayaslı hakkındaki yakalama kararı nedeniyle ülkesine de gelemiyordu. O sırada Sezgin Baran Korkmaz da şirketin borç batağında olduğunu iddia etmeye başladı. Hemen ardından da satış işleminin üzerinden bir yıl geçmişken Borajet'in faaliyetlerini durdurdu. 2019 yılında da yine bir mahkeme kararıyla Borajet'in iflasını açıkladı. Ardından Ayaslı'ya şirketi satış esnasında açıklamadığı borçlarla sattığı gerekçesiyle dava açtı. Korkmaz'ın mahkemeye sunduğu bilirkişi raporuna göre Yalçın Ayaslı'nın SBK Holding'e 253 milyon lira tazminat ödemesi gerekiyordu. Yalçın Ayaslı da satışla ilgili kapsamlı gasp iddiasıyla Sezgin Baran Korkmaz ve şirketi adına ABD'nin New Hampshire eyaletinde dava açmıştı. Ayaslı 127 sayfalık dava dilekçesinde Korkmaz'ı medyadaki suç ortaklarıyla birlikte kendisi ve şirketi hakkında asılsız haberler yaptırarak şiddet kampanyası, gasp ve mali suçlar aracılığıyla Borajet'in piyasa değerini düşürüp ölü fiyata satın almakla suçluyordu. Ayaslı'nın avukatlarının dilekçesinde eve baskın, mesajla tehdit gibi iddialar da bulunuyordu. Korkmaz tarafından Ayaslı'ya WhatsApp üzerinden gönderilen "Seni hapse attıracağım, sen ve karın saklanacak bir yer arayacaksınız, seni tüm dünyanın gözü önünde rezil edeceğim, Ayaslı sabırlı ol daha fazla beklemeyeceksin" şeklindeki tehdit mesajlarını da şikayet dilekçesine eklemişti. Sezgin Baran Korkmaz vakasının içeride ve dışarıda çok önemli ilişkilere uzandığı şimdiye kadar ortaya çıkan delillerden görülüyor. Ama tekrarlamak gerekir ki hala bu skandalın karanlık yüzü tam olarak açığa çıkmış değil. Kamuoyu Korkmaz Karaca ile tanışıyor. YouTube videolar ve Twitter paylaşımlarıyla haftalarca Türkiye gündeminin ilk sıralarından inmeyen Sedat Peker'in iddialarında çok sayıda isim yer aldı. Bu kişilerin bazıları kamuoyunun yakından tanıdığı ya da bahsedilen suç ilişkilerinde olması yadırganmayacak isimlerdi. Bazıları da kendi çevrelerinde tanınıp bilinen ama kamuoyunun aşina olmadığı kişilerdi. Peker 25 Haziran 2021 günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarıyla kamuoyunu Korkmaz Karaca ile tanıştırdı. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi olan Karaca aynı zamanda AKP yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcılığı görevini de yürütüyordu. Peker'in Karaca ile ilgili ilk iddiası Sezgin Baran Korkmaz'ın verdiği lüks arabayı kullanması oldu. Peker'e göre Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili yargı süreci ortaya çıkınca Karaca aracı iade etmişti. Peker Karaca'nın ayrıca Sütaş gibi bazı firmalar için aracılıklar yaptığını ve rüşvet aldığını da ileri sürdü. Ve çok hızlı zenginleştiğine, kariyer basamaklarının da bir o kadar hızlı çıktığına dikkat çekti. Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisine araç tahsis ettiğini Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e doğrulayan Karaca, otomobili 2,5-3 ay süreyle kullandığını ancak yakıt masrafını kendisinin karşıladığını söyleyecekti. CHP'de başlayıp AKP'ye uzanan siyaset kariyerinden önce birçok özel sektör şirketinde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan Korkmaz Karaca, Çalık ve Doğan Holding'in aralarında olduğu çok sayıda şirkete de danışmanlık hizmeti vermişti. Medya sektöründe de parmağı olan Karaca'nın Sözcü gazetesi ve Özışık kardeşlere ait internet haber medya grubunda yazıları yayımlandı. 2007-2009 yılları arasında Fox TV'de iş ve siyaset dünyasından konuklar aldığı TV programları yaptı. Bu şekilde kurduğu siyasi ilişkileri de genişleten Karaca, 2010-2017 yıllarında Deniz Baykal'a danışmanlık yaptı. Cumhurbaşkanlığı sistemi hayata geçince de 8 Ekim 2018 tarihli kararla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu Ekonomi Politikaları Kurulu'nun üyesi olarak atandı. 23 Mart 2021'de yapılan AK Parti Kongresi'nde MKYK üyesi olarak seçilen Korkmaz Karaca, 19 Nisan 2021'de de AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı oldu. Baykal'a kadın arkadaş bulma görevi. 26 Haziran 2021'deki Twitter paylaşımlarıyla Peker'in yeni iddiası Karaca'nın CHP günleriyle ilgiliydi. Peker Karaca'yı daha önce danışmanlığını yaptığı Baykal'a kadın arkadaşlar bulmasında yardımcı olmakla suçluyordu. Baykal'ın bu nedenle Karaca'nın eline düştüğünü öne süren Peker, söz konusu kadınlardan birinin ailesinin durumdan haberdar olması üzerine Karaca'nın kendisine ulaşarak doğacak sorunların çözümü için yardımcı olmasını istediğini iddia etti. Böyle bir namussuzluğun parçası olmadım diyerek yardım talebini geri çevirdiğini belirten Peker, Karaca'nın aniden zenginleşmesiyle ilgili "Sen Maltepe'de sıradan bir evde otururken nasıl oldu da 4-5 senede Çekmeköy'ün süper lüks villalarından birinin sahibi oldun? 5-6 sene evvel Bakırköy eski belediye başkanı Ünal Erzek veya Erzen başta olmak üzere tüm CHP'li isimlerden sinyalcilik yaparken bu zenginliğe nasıl ulaştın? Kendi evinden daha çok Max Royal'lerde, Vogue otellerde kalabilecek hale nasıl geldin?" sorularını yöneltti. Peker, Recep Tayyip Erdoğan ile Baykal arasındaki hastane görüşmesini Hasan Doğan üzerinden organize eden Karaca'nın siyasette güç elde etmesinin de bununla ilgili olduğunu iddia etti. Peker'in iddialarına ilişkin Karaca'dan herhangi bir yalanlama gelmezken avukatı aracılığıyla bir açıklama yapan Baykal ise iddiaları reddederek Peker'e dava açacağını duyurdu. Peker'in iddiaları üzerine Baykal'ı koltuğunda neden seks kaseti skandalının Karaca ile ilgili olup olmadığı da tartışıldı. Kaset kumpasında rol alan Karaca'nın bu şekilde AKP'de yer edinerek yükseldiği iddiaları ortaya atıldı. Karaca'nın kendisiyle görüşmediğini belirten bir açıklama yapması üzerine Peker, 28 Haziran'da yaptığı paylaşımlarla iddialarında ısrar ederek "Süslü Süleyman'ın kankası Korkmaz Karaca, çevrendeki seni arayan dostlarına ben Sedat Peker'le görüşmek için haber göndermedim" deyip yeminler ediyormuşsun. Bu yüzden Konya'daki iş adamıyla yaptığım WhatsApp yazışmalarının bir tanesini yayınlamak zorunda kaldım diyerek Karaca'nın kendisine ulaşmak için yaptığı görüşmenin ekran görüntüsünü paylaştı. Soylu'nun gizli kasaları. Sedat Peker 3 Temmuz 2021'de yaptığı paylaşımlarda Esenyurt Üniversitesi'nin sahipleri de olan müteahhit kardeşler Yüksel Özyurt ve Orhan Özyurt'un Süleyman Soylu'nun gizli ortağı ve kasası olduklarını iddia etti. Peker Esenyurt merkez olmak üzere Bahçeşehir, Hadımköy ve Kıraç dahil birçok bölgede yatırımları olduğunu belirttiği Özyurt kardeşlerin Aralık 2017'de görevi bırakan AKP'li İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'na da kadın tuzağı kurduklarını ve onu görevden aldırttıklarını öne sürdü. Sahibi oldukları Özyurt AŞ'yi konkordato ilan ettirdikten sonra varlıkları olmasına rağmen alacaklıların paralarının üstüne çöktüklerini öne süren Peker, Özyurt kardeşlere ait mal varlıklarını da şöyle sıraladı. Bahçeşehir'deki İstinye Üniversitesi Hastanesi'nin mülk sahipleridirler. Esenyurt City Center AVM'nin sahipleridirler. AVM haricinde aynı yapıda da 400 tane rezidans daireleri vardır. Ayrıca devletin arazisine 2 tane 10 katlı bina yapıp bir tanesini belediyeye, bir tanesini kaymakamlığa kira yoluyla vermişlerdir. Ayrıca Alkent 2000 villaları, Toskana villaları, Pelikan villalarındaki, Tulipa villalarındaki birçok taşınan mülkün de sahibidirler. Mal varlıkları 1000 tane bile tweet'e sığmayacağı için burada kesiyorum. Esenyurt, Bahçeşehir, Hadımköy, Kıraç başta olmak üzere başkaca birçok yerin yol, bakım ve asfalt çalışmaları ile Formula 1 pisti ve güzergahtaki tüm yolların ihalelerini de Soylu aracılığıyla Özyurt kardeşlerin aldığını söyleyen Peker, bu iki kardeş Esenyurt eski belediye başkanı Necmi Kadıoğlu'na kadın tuzağı kurarak görevden aldırttılar. Necmi Kadıoğlu istifa etti. Yerine meclis üyesi Ali Murat Alatepe ismindeki belediye meclis üyesi geldi. Bu kişiyle ilgili de ilerleyen zamanlarda bazı paylaşımlar yapacağız. Rüşvet paralarıyla açtığı devasa özel hastaneler ve başka zenginliklerle ilgili diyerek birçok iddiada bulundu. Kadıoğlu'nun görevden alınmasının Soylu'nun AKP'yi yavaş yavaş ele geçirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın kişileri diskalifiye etme planlarıyla ilgili olduğu iddiasında bulunan Peker, Necmi Başkan'a gönderilen kızlar bilin bakalım hangi üniversitede okuyorlardır? Tabii ki Yüksel ve Orhan isimli kardeşlerin sahip olduğu Esenyurt Üniversitesi'nde okuyorlardır. Yapılan gizli çekim bir anda elden ele dolaştırılarak Necmi Kadıoğlu görevinden ayrıldı. Necmi Kadıoğlu bile kendisine kurulan tezgahı Süslü Süleyman ve bu iki kardeşin ona yaptığını bu paylaşımlardan öğrenecek. Süslü Süleyman hala Necmi Kadıoğlu ile arkadaşlık yapıyor dedi. Paraları oğlu ya da danışman alıyor. Özyurt kardeşlerin Soylu'ya gönderdiği paraları oğlu ya da danışmanlarından Erdem Sürmen'in teslim aldığını öne süren Peker, para naklinde kullanılan araçların marka ve modellerinin yanı sıra plakalarını da yazdı. Soylu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğu 2016'da Esenyurt'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı toplu açılış töreni sırasında Orhan Özyurt'un "Patron nerelerdesin, şirkete neden gelmiyorsun?" demesi üzerine Soylu'nun sus işareti yaptığını anlatan Peker şu iddialarda bulundu. Esenyurt Belediyesi el değiştirene kadar o ilçedeki hemen hemen bütün gökdelenleri senin ortağın olan bu iki kardeş yaptı. Usulsüz imar değişiklikleri sayesinde. Yani yine milletin hakkını çaldınız. Ayrıca belediye el değiştirene kadar ilçenin hemen hemen bütün ihalelerini senin gizli ortağın olan bu iki kardeş aldı. Çaldınız, çaldınız, yine çaldınız ama doymadınız. Gizli ortağın olan Yüksel Özyurt'un oğlunun Çırağan Sarayı'ndaki düğününde nikah şahitliğini sen yaptın. Necmi Kadıoğlu da nikahı kıyan başkandı. Sen nasıl bir şeytansın ya? Adamı kadın tezgahı ile görevden attırdın, hala daha adamla dostluğuna devam ediyorsun. Necmi Kadıoğlu denen kişi Sayın Cumhurbaşkanı'na en sadık olan dostlarından biridir. Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı 20 sene önce İstanbul Organize Şube'de yapılan operasyonda işkence görmesine rağmen aleyhine ifade vermeyen kişiydi. Onu da fuhuş tezgahıyla hallettin. AKP'li belediye başkanına kaset komplosu. Tayyip Erdoğan'a en sadık isimlerden biri olarak AKP eski İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, kamuoyunda Akbil davası olarak bilinen soruşturmanın kritik ismiydi. Savcılığın iddiasına göre Akbil uygulaması sonrasında toplu taşıma araçlarını kullanan İstanbulluların yarı oranında azalmasının hayatın akışına aykırı olduğuna hareketle toplu ulaşımdan elde edilen gelirlerin kayıt dışı bırakılarak başka bir yerlere aktarıldığı öne sürülüyordu. Kamu kaynaklarından kaçak yaratarak servet biriktirmenin kritik yargılanmalarından biri olan davanın bir numaralı sanığı olan Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemdeki yolsuzluk soruşturması başlatıldığında Kadıoğlu İBB İştirak Dairesi Başkanı'ydı. Akbil Necmi diye anılan Kadıoğlu soruşturma başlatıldığında yurt dışına kaçmış ancak sonradan gelip teslim olmuş ve tutuklanmıştı. Davada paraların nereye gittiği belirlenemediği gibi tüm sanıklar da beraat etmişti. Davanın sanıkları olan Erdoğan ve birlikte yargılandı. Herkes yükselirken Kadıoğlu 2014 yerel seçimlerinde Erdoğan'dan Esenyurt'tan aday gösterilmesini istemekle yetinmişti. Kadıoğlu daha o zamandan imar rantını fark ederek henüz ilçe bile olmayan Esenyurt'u istemişti. 2008'de yapılacak bir yasal düzenleme ile beldeden ilçeye dönüşecek olan Esenyurt'un 2004 seçimlerindeki başkan adayı, dava arkadaşını kırmayan Erdoğan'ın onayıyla Kadıoğlu olmuştu. Kadıoğlu seçildikten sonra da istifa ettiği 2017'ye kadar yaklaşık 14 yıl Esenyurt'un belediye başkanlığını yaptı. Kadıoğlu 15 Aralık 2007'de görevinden istifa ettiğinde Esenyurt Belediyesi'nden yapılan açıklamada sağlık sorunlarının başkanlık yapmasına engel olduğu öne sürülmüştü. Kadıoğlu'nun istifasının gerçek nedeni ise Peker'in iddia ettiği gibi bir kaset tuzağıydı. Kadıoğlu'nun belediyedeki makamında iki genç kadınla görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülerdeki kadınlar daha sonra başörtüsü takarak kameraların karşısına geçmiş ve yaşananlarla ilgili belediye başkanının suçu olmadığını açıklamışlardı. Aynı zamanda kuzen olan iki genç kadın şantaj yapmak suçundan tutuklanmışlardı. 29. ayrımın sonu. Sayfa 241.